Ayrım 5.
Aydınlanma değil merhamet. Geldiğimden bu yana yerinden kıpırdamamıştı. Hala Gorki baygını seyrediyor ama bence görmüyordu. Gözlerimin ısrarını üzerimde hissetmiş olmalıydı, başını çevirdi. Bakışlarımız karşılaştı. Kendimi çok üzgünüm diye fısıldarken buldum. Çok ama çok üzgünüm. Cevap vereceğini ummamıştım. Kendi düşüncelerine dalmış, konuşulanları dinlememiş sanıyordum. Ama evil dedi Sir Lenitsin. İngilizce bad değil, evil, kötüden de öte. Kerih anlamında. İnsanoğlunun özde iyi olduğu, fıtratında kötülük bulunmadığı inancı dünyaya hakim olduğu sürece, özgürlüğün şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Dünya insanlara aittir inancı, şerden dış toplumsal yapılanmalar sorumludur inancı geçerli olduğu sürece, özgürlüklerin şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Kurallar esnetilip mezhepler genişletildikçe, kuralları ihlal edenlerin pohpohlanmaları, hatta cezasız kalma ihtimalleri artar. Yasaları uygulamaya kalkan hükümetlerin karşısına suçlunun insan haklarının ihlal edildiğini iddia eden binlerce avukat dayanır. Kolundaki çağrının alarmı çaldı, konuşmayı kesti, baktı oğluna. Ignat'a gülümsedi, arayanın eşi olduğunu bildirdi. Dimitriyevna, nerede kaldınız diyor. Sözüne Putin gibi avukatlar diye devam etti. Rusya'nın yağmalanmasına mazeretler uyduranlar. Lakin ahlakla, siyasetle, sanatla yasaların üstünde olmak zorundadırlar. Yüreğim, yüreğim yanıyor Sasha. Sasha Ertuğrul'a Erto, Firuzan'a Firuz der gibi Aleksandr'ın sevgi ve samimiyet belirten kısaltılmışı. Alexei Solzhenitsyn'e Sasha diye hitap ederdi. Benim böyle hitap etmeye ilk ve son kez cesaret etmişliğim prensi toprağa verdiğimiz o gün. Solzhenitsyn benim için hep Batı entelijansiyasının kendisinden henüz soğumadığı günlerde ona yakıştırdıkları kimliğiyle peygamber devlet adamı olarak kaldı. Yüreğim, yüreğim yanıyor Sasha. Kalkmaya hazırlanıyorken duraladı, uzandı, elimi ellerine aldı. Tanrı ateştir, insan demir. İsa Mesih ateşin demire nüfuz etmişliğidir. Prens Alexei Kristovovich Zelenski'nin ruhu ateş aldı. Ateşini Gülo'ya, sultanın bedenine nakletti. Tıpkı naklettiği gibi ısıyı demirin. Tıkandım, nefes alamaz oldum. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Müthiş bir iltifattı, çünkü ateş Rus kültüründe sudan daha temizdir, mutlak arınmayı ve kurtuluşu simgeler. Bu ülkede tanrılar yeryüzüne kızıl ateş dillerine binmiş olarak inerler. Rus kiliselerinin kubbeleri şekillerini ateşten alırlar. Starovera derler eski inananlar. Hazreti İsa'nın dünyayı ateşle vaftiz ettiğine iman ederler. Ateşin huzuruna abdestli çıkılır, saygıyla yakılır, saygıyla söndürülür. Manastırlarda ocak yapmak bir ayindir. Sakristan'dan başkası ateş yakamaz. Dipnot. Sakristan kilise görevlisi Zangoç. Mussorgsky'nin Kovanşina açısından, Stravinsky'nin ateş kuşuna, Bakunin'den Rimski-Korsakov'a kadar Rusya'yı Rusya yapan dehalar ateş ögesinden esinlenmişlerdir. Solzhenitsyn Alexei'nin ruhunun ateşini bedenime naklettiğini söylerken, Rusya'nın bende yer bulduğunu söylüyordu ki, bu değerlendirmenin onun tarafından yapılmış olması benim için yaşamamın doğrulanması demekti. Rus evinin babasıdır ateş, boyun eğmez, yerde sürünmez, ısı verir, ışık verir. Ama ateşin ortaya çıkması için kendi ortamını bulması gerekir. Her erkek gibi o zaman yenilenir, güçlenir, dediğini yüceltir, arşa kaldırır. Minnettarım efendim derken kekeliyordum, sonra duyduğum minnet borçlandırdı. Solzhenitsyn'in ne demekte olduğunu anlıyor olduğumu bilmesi yaşamsal aciliyet kazandı. Dudaklarımdan, Tanrı'yı ışıkla değil, ısıyla ulaşılır sözlerinin döküldüğünü duydum. Alexei'den öğrendiklerimi tekrarlıyordum. Aydınlanma değil merhamet, Tanrı'nın hak edilmiş gazabıdır ateş, kibri ve incinebilirliğimizi yüzümüze vurur. Ağlamaya başladım. Onu çok özlüyorum Sasha. Bizi izleyen Nabokov daha fazla dayanamadı, daha doğrusu kibrine yenik düştü. Vay vay vay diye ünledi, odadakilerin hepsine duyurarak ve konuşmalarını kesip bize dönmelerini sağlayarak, çağdaş bir Maria Magdalena. Alexei'nin annesi de bana böyle demişti, çağdaş bir Maria Magdalena. Madame Zelenskaya'ya söyleyemediğimi Nabokov'a aykırdım. Maria Magdalena olmaktan onur duyarım. Maria Magdalena, Hazreti İsa'nın ashabından bir kadın. Mukaddes kitaba göre Hazreti İsa peygamberliğini müjdelerken oradaydı. Çarmıha gerilirken yanındaydı. Mezarının boş olduğunu ilk fark eden o olduğu gibi, dirildikten sonra da onu ilk gören, göğe çıktığını inananlara duyuran oydu. İsa'nın en yakın ashabının bir kadın olmasının özel bir telmihi daha var. Bir kadının Tanrı ile bağımsız ve doğrudan ilişki kurabileceğine işaret ediyor ki, bu olgu günümüzde özellikle de Katolik feministlerin eşitlikçi argümanlarının temeli. Ancak Magdalena'nın Rus Ortodoks Kilisesi nezdinde de özel bir yeri var. Şöyle ki Çar 3. Alexander Azize'nin anısına Kudüs'te Zeytin Dağı'nda kutsal şehrin en muhteşem kiliselerinden birini inşa ettiriyor. 1888. Kudüs o yıllarda henüz Osmanlı toprağı. 2. Abdülhamit Katolik Ermeniler de dahil olmak üzere ehli kitaptan inşaat izni esirgemiyor. Çar soğanbaşı, daha doğrusu ateş dili şeklinde 7 kubbesi olan görülmemiş güzellikteki kiliseyi dikiyor. Açılış töreninde hazır bulunan 24 yaşındaki baldızı Düşes Elizabeth ve Fyodorovna burada gömülmek istediğini söylüyor. Vasiyeti Ekaterinburg'da son Romanovlarla birlikte öldürülmesinden sonra yerine getiriliyor. Dahası Rus Ortodoks Kilisesi tarafından azize ilan ediliyor. Özel muamelenin nedeni Elizabeth'in İngiliz kraliçesi Victoria'nın torunu olması. Romanov hanedanına intisap ettikten sonra mezhep değiştirmiş. Oğul Nabokov'un bana Maria Magdalena derken orta çağdan kalma, anakronistik bir kişilik olduğumu vurguladığını ya da Haziruna hatırlattığını bilecek kadar eskimiştim Rusya'da. Asıl hedefi hiç kuşkusuz papazlığa, yani boş dogmalarla oyalanmaya soyunmak suretiyle dehasını yok ettiğini söylediği Alexi'ydi. Ancak beni Maria Magdalena yapmak suretiyle bir yandan Alexi'yi kendisini peygamber sanan bir meczuba indirgiyor, diğer yandan da beni İncil'den fırlamış bir hayaletin peşinden giden gerici ilan ediyordu. Fundamentalist olması kaçınılmaz bir Müslüman ile papazlığa soyunan bir Ortodoks'un tarih hatası olduğu kadar da marjinal ittifakı. Ve bu ittifakın Rus Ayetullah'ı tarafından onaylıyor olmasının gülünçlüğü. Adamı tetikleyen Lolita'ya ilişkin yargımı, din çıkışlı ahlak değerlerine dayalı yargımı dillendirmiş olmamdı ki, günümüz Rusya'sına bu komünizmi övmekten de ağır bir entelektüel suç. Her şeyden önce erdem kavramını yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Ve bu gelişim erdemli kalabilmek uğruna, canlarını yok yere feda etmiş milyonlarca partizan çocuğunun acı ve alayla isyan etmelerine yetiyor. Freud'un devreye girdiği nokta da bu. Edebiyat ile platonik bir aşk yaşayan bu ülkede psikanaliz, Solzhenitsyn gibi erdemi ululayan bir yazarı hükümsüzleştirmenin etkin yöntemlerinden bir diğeri olarak ortaya çıkıyor. Baba Nabokov'un Gogol'e yaptığını Solzhenitsyn'e yapıyorlar. Örneğin D.M. Thomas diye bir eleştirmen var. Solzhenitsyn'in çocukluğuna iniyor ve oldum olası kibirli birisi olduğunu iddia ediyor. Öyle ki hastalanıp okula gitmediği günlerde güya sınıf arkadaşları kendisinin varlığından mahrum kalacakları için üzülürmüş. Thomas kitabı boyunca Sasha bile değil, Sonya dediği, ki bu mesela Cemil Meriç'e Cemoş demeye benziyor, Solzhenitsyn'in kendisini beğenmişliğinden dolayı hiçbir gruba dahil olamadığını, hep müzmin muhalif kaldığını söylüyor. Daha da ileri gidiyor. Yazarı Freud'un hazzın her türlüsünü bastıran ve reddeden bir tip diye tanımladığı anal tabiatlılar sınıfına sokuyor. Joie de vivre dedikleri yaşama sevinci olmadığından bahsediyor. Yaşlı adamın hemen hiç gülmeyen abuz çehresine baktığınızda hazdan nasibini almadığını söylemek olası. Yargılarında katı ve ciddi olduğu da doğru. Ama anal... Solzhenitsyn'in yaşadığı hayat düşünüldüğünde, şahit olduğu olaylar düşünüldüğünde, yakın zamanların en karanlık yıllarında bir başına oynadığı rol düşünüldüğünde, kimde joie de vivre kalabilirdi ki onda kalsın? Freud düşkünlüğünün bir diğer nedeni fedakarlık yorgunluğu. Yurttaşlarından öz eleştiri anlamında cihat, edep ve hatta tövbe talep eden, emperyalist geçmişleriyle yüzleşmelerine, hatta işledikleri ulusal suçlar için özür dilemelerine, Solzhenitsyn gibi müthiş bir belagatle öneren birisini savuşturmanın yolu, adamın normal olmadığını ima etmek. Kaldı ki Rusların rejim karşıtlarını psikiyatri hastası olarak görmek ve tedavi etmek gibi Bolşevik döneminden kalma bir alışkanlıkları da var. Solzhenitsyn ya da Alexi söz konusu olduğunda ne Nabokov ne de benzerleri bu denli ileri gidebilirlerdi. Ancak erdemleri psikolojik temelli takıntılar ya da beden salgılarının kusurlu kimyasal bileşimiyle açıklamak, kendilerini erdemli olmak için göstermeleri gereken özveriden azat ettiği için rahatlatıcıydı. Nitekim ateşin Rus ruhunun huşu uyandırdığı kadar da dehşet salan ama tamamlayıcı bir parçası olduğuna işaretle, serotonin hormonunun dibe vurduğu bir anda alevlerin cazibesine kapıldığına karar verdiler. Hükümlerini desteklemek için Alexi'nin Rusya'da yangın koruma mühendisi alanında doktora yapan ilk ve tek bilim adamı olduğunu hatırlattılar. Bilgisayarda yangın modellemesi yaparkenki heyecanından bahsettiler. Yangın Bilgi Bankası kapsamlı yangın çözümlemesi derken kendisini bu muazzam gücün büyüsüne kaptırdığını savundular. Kelimelerin üzerine basa basa konuştuğumu hatırlıyorum. Maria Magdalena olmaktan gurur duyarım. Türkiye'de havarilerini yaratamayan İsa'nın yeri tımarhanedir, tarih değil diye bir söz vardır. Muhammed'in ilk mucizesi Hatice-tül Kübra. Dipnot. Hazreti Muhammed'in karısı Hazreti Hatice, yüksek ahlak ve Ali cenaplığı nedeniyle bu adla anılmaktadır. Alexi'nin mucizesi olmak isterdim, evet. O yurttaşlarının kaderinden utanan bir prensti. Varsa bir hatası zilletten kurtulmak için dahi olsa çarlaşmaya razı olmamasıdır. İktidardan, şeytandan kaçtığı gibi kaçtı. Tarihinizi düşündüğümde hak vermediğimi söyleyemem. Zillet diye güldü Nabokov. Hiç düşündün mü, belki de alçaklık, yücelik boş laflardır. Belki de asıl olan diri bir bedene yansıyan ışık ve gölgedir. Işık ve gölgenin şu gündeki, şu andaki eşsiz oyunudur. Ehemmiyetsiz ayrıntıların taklit edilemez, tekrarlanamaz ahengidir. Tercihan 9 ile 14 yaşları arasındaki bakirelerin bedenindeki ışık ve gölgelerin. Neden olmasın, öyle değil mi? Kaşarlı Hamburg teklifini yapar, 9 ile 14 yaşları arasındaki bakireler ister kabul ederler ister etmezler. Babasının Lolita'nın bir yerinde o yaşlardaki kızların yaşça 2 ya da 3 misli erkeklere şeytani fıtratlarını sergileyerek yaşlı adamları delirttiklerinden, nasıl delirttiklerini ballandıra ballandıra anlatmıştı, şikayet ettiğini, bunun adi bir numara olduğunu, üstelik Tevrat'tan bu yana kadınlara atfedilen fettanlığı düşününce özgün bir tarafı da olmadığını söylüyordum. Ama erdemsizlikten şikayet stratejisi başarılıdır. Çünkü şikayet, masum insanlara bir ömür boyu rastlayamayacakları iğrençlikleri sergileyerek reyting yapmak yoludur. Yazar ya da sunucu kendisini münasip bir şekilde olayların dışında bırakır, kendisi de seyirciymiş gibi yapar. Adamı sarsmayı başaramamıştım, ciddiyetle onayladı. Dağ, diri bir bedene yansıyan ışık ve gölgeler. Meydan okur gibi bakıyordu ve ben gözlerinde işleri iyi giden şeytanın özgüvenini gördüğümü hissettim. Tehlikeye düşen bedenin ahlaki safra gibi algıladığını bilirim diye tısladım adeta. Külçe gibi, leş gibi yaşamanın da yaşamak sayılabildiğine şahidim. Bir Vorgulak mahkumunun, Tuleyev'in çıktığı kapıyı işaret ediyordum, diri bir bedene sokulmak, ona hayvan gibi yumulmak iştiyakını da anlayabilirim. Ama sizin babanız bir Vorgulak mahkumu değildi. Sizin babanız leş kargalarını dahiyane başarıyla pazarlayan bir ultraliberaldi, bir Halyavçik.
Ayrım sonu.